Podcast dinle.
Efendim, Volkanik dinleyenlere, podcast dinleyenlere merhaba. Kıymetli bir konuğum var yine bu dönemde, herkesin hastalıktan kırıldığı bir dönemde. Bize bitkisel destekleri anlatacak çok kıymetli bir hocamız var. Bitki bilimci Recep Dağıstanlı. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ederiz hocam. Şimdi hocam, sizi birçok insan tanıyor ama yine de siz bir kendinizi bizim dinleyenlerimize anlatarak başlar mısınız?
Tabii ki. Recep Dağıstanlı diye bitki bilimiyle uğraşıyorum. Daha doğrusu bitkisel tedaviyle uğraşıyoruz. Yaklaşık 30 yıldan beri, ilk günden bugüne kadar çıtayı yukarı çıkara çıkara belli bir zaman yurt dışında bu konunun farklı eğitimlerini alaraktan özellikle iyileşmeyen hastalıklar, kanser, lupus, işte ankilozan spondilit, artrit, behçet, sedef gibi ağır vakaların bitkisel desteğini yapıyoruz. Yani tıbbi tedavisiyle birlikte aynı anda modern olmak kaidesiyle, yani doktorunun vermiş olduğu ilaçlarla birlikte bu tedavi birlikte uygulanıp böyle bir uygulama yapıyoruz. Yani işte yıllardan beri yöntemimiz bu.
Destek tedavileri sağlıyorsunuz.
Yurt dışındaki adı bitkisel tedavi, Türkiye'deki adı destek tedavisi. Yani kanunlar gereği burada o programlar uygulanamıyor tabii ki.
Evet. Peki hocam. Şimdi gerçekten bir hastalık durumu var.
Evet.
Adını da koyamıyorlar. Sağlık Bakanlığı da çıkıyor, açıklamalar yapıyor. Evet. Diyor ki 3 çeşit salgın var. Kimisi 4 diyor. Sizden biraz bilgi alalım ve bu bünyemizi bu işlere karşı nasıl koruyacağız? O konuda bilgi alalım hocam.
Şimdi aslında hani evet, böyle bir virüs var. Yapay virüs bunların hepsi sonuç itibariyle. Fakat kişiler, bana göre benim söylediğim beni bağlar. Sorunun ana kaynağı virüslerin olması değil, sorunun ana kaynağı kişilerin kendisinde. Ne demek şimdi bu? İstediği kadar virüs salsınlar piyasaya, siz bağışıklığınızı güçlü tutarsanız hiçbir virüs sizinle başa çıkamaz. Örnek. Bugün kekik yağını örnek vermek istiyorum. Dünyanın en iyi virüs öldüren bitkisel yağ odur. Daha doğrusu kekik yağının sağında solunda bir virüs yaşamaz. Bir bakteri, bir mikrop yaşamaz. Düzenli olarak kekik çayı içen birisinin hastalanma ihtimali çok zayıftır. Tabii ki hastalanır. Bak, hastalanmaz demiyorum. Hastalık bulaşmaz, o da değil. Mesela kişi eskiden şöyle biraz düşünsek, masamızdan soğanı, sarımsağı, turbu, efendim limon, sirkeyi ve tuzu eksik etmemek gerekiyor. Çünkü bu anlattıklarım tamamı kötü huylu hücrelerle mücadelede etkin rol oynar. Virüs, bakteri, mantar gibi mikropların ölümünde etkin rol oynar. Yani sadece düzgün bir gıdalanmak bile sağlığımızı belli noktaya getirmek için, şu anda kime sorsanız evet, her yer tatlı ürünlerin satıldığı yerlerle dolu. Tatlı yapay olduğu için bağışıklık sistemini paramparça ediyor. Ve bağışıklık çöküyor. Bakteriler, virüsler, mantarlar bazı sayamayacağımız sebeplerden dolayı bağışıklık sistemi çöküyor ama sonradan görmek yavurdan dönmeden beter derler. Bir atasözü var.
Evet.
Bizim halkımız öyle soruyor. Şimdi çıkalım, şurada çıkalım, soralım. En son ne zaman tarhana çorbası içtin diye sor. Cevap gelir. Veya de ki yeşil mercimek ne diye sor mesela. Yedin mi diye. Veya başka bir soru olsun. Ona en son erişte ne zaman yedin diye sor. O spagetti mi diyecek sana. Sanki dedesi spagetti yedi adamı.
Evet.
Şimdi soruyor mesela, isim vermeden söylüyorum. Yurt dışından gelen şu meyve diyor, bağışıklığı güçlendiriyor, bu tümörü de öldürüyor. Aslında külliyen yalan. Niçin yalan? Senin DNA'nda bu var mı? Yok. Peki senin deden o meyveyi yedi mi? Yok. Yiyebilirsin. Niçin yiyebilirsin? Sadece damak tadıdır. Ama seni iyileştiremez. İmkansız bir şey. Neden? Sen ne yedi deden? Elma, armut, ayva, ceviz. Bunları yesen sana yetecek zaten. Ama diyorum ya, sonradan görmek yavurdan dönmeden beterdi diye. Sorun işte insanlardaki aşağılık kompleksi. Onda var, bende niye yok? O neden yiyor, ben niye yemiyorum? Bakın bütün AVM'ler ağzına kadar dolu. Hafta sonu kim gidiyor? Herkesin hafta sonu var. Kim gidiyor şu bahçeye çıkayım da bir ormanlık arıyor. İstanbul her yer yeşillik dolu. Kimse yalan söylemez. Ayağımı bir toprağa basayım diyen var mı? Yok. Herkes de elektrik var. Korkunç düzeyde. Elektrik zaten gerek yok. Herkesin elinde telefon var, yetiyor. Yani o kadar çok sebep var ki, yani lade isteyen biz. Kimse değil. Bizi kimse hastalandırmadı. Biz evet. Kendimiz hastalandırdık.
Peki hocam, tabii buradan anladığım kadarıyla sizin söylediğiniz bu bitkisel tüketim diyelim.
Evet.
DNA'yla, coğrafyayla ilgili. Peki bizim coğrafyamıza, DNA'mıza göre biz ne tüketelim ki şu mikroplar bizden uzak dur. Bir kekik yağı dedik, tamam. Sonra?
Basitçe sebze olarak soğan, sarımsak, turp, maydanoz, dereotu, tere masadan eksik etmemek lazım. Buna roka da konulabilir kenara. Sebze. Meyve olarak da acı badem, acı kayısı çekirdeği, kayısı çekirdeği, çam fıstığı, badem, işlenmemiş yer fıstığı, Antep ya da Siirt fıstığı, neyse işlenmemiş, hep işlenmemiş. Ceviz açık kırılmış değil. Fındık kırılmış, yani kendiniz ya da çiğ fındık diyelim biz. Bunlar bitkisel yağ olarak, bağışıklık için söylüyorum. Kekik yağı, mersin yaprağı yağı, nane yağı, bunların üçü panzehirdir aynı zamanda. Yanında da kullanılabilecek olan acı badem yağı, bir tanesini söyleyeyim, fazla bağışıklık için konuşuyoruz. Bunlar bizim için yeterli olacaktır. Bitki çayı olarak da günümüzde kekik, kekik çayı, nane çayı bizim için yeterli olacaktır. Yani anlattığım şeyler her evde olabilecek şeyler. Yani bitkisel yağlar, hadi eczaneden ya da aktardan aldınız ama kekik %100'ün 99'unda var zaten. Ama bir bardak kekik çayı içiyor, benim işime yaramıyor dedi. Olmuşsun 120 kilo, bir bardak kekik çayıyla iyileşmeye çalışıyorsun. 60 kiloluk bir kişi günde 3 bardak, 90 kiloluk kişi 4 bardak, 120 kiloluk bir kişi günde 5 bardak içmek zorunda. Onun o bir bardak içtiği çay 120 kiloya dişinin midesine gider. Böbreğe bile gitmez. Yani biz her konuda iş güzeriz.
Evet hocam.
Ruhumuza işlemiş.
Peki hocam şey soracağım. Bu yağları nasıl kullanacaklar?
Bütün bitkisel yağlar eczaneden ya da aktardan aldığı firmanın talimatlarına uyacak. Çünkü ben hangi ürünün ne kadar saf olduğunu bilmiyorum.
Ya yemek yağı gibi bir şey mi?
Mesela çörek otu ya.
Hayır, ne yapacağız onu? Mesela bir şeyin içine mi süreceğiz?
Ya canlısını tabağlı. Bir çay kaşığı içen de var. Çorbaya koyan da var. Efendim bir yoğurt, ayran, meyve suyu içine karıştırıp içen de var. Yani özellikle bir sıkma portakal suyu yaptın, içine döktün, içtin, çevirirsin ya. Yani.
Hocam bir kantaron yağı var.
Kantaron yağı güçlü. İbn-i Sinan'ın bitkisidir. Gerçekten bağışıklık sistemini güçlendirmesinde etkin rol oynar. Yaraların iyileştirmesine fayda sağlar. Ama bizim sorumuz kötü huylu hücrelerle mikropları öldürücü olduğu için o ilk beşe giremiyor. Yani yukarıda ilk bir beş var. Direkt öldürenler. Kantaron yağı direkt mikrobu öldüremez.
Evet.
Ama kekik yağı mikrobu direkt öldürür. Mersin yaprağı yağı direkt öldürür. Acı badem yağı direkt öldürür. Acı kayısı çekirdeği yağı direkt öldürür. Kayısı çekirdeği direkt öldürür. Ben yukarıdakileri söyledim.
Anladım.
Aşağıdakileri söyledim.
Peki hocam, sofrada da şeyi atladık mı? Bir lahana diye bir sebzemiz var ya.
Ne işi kullanacağız?
Bağışıklık için.
Tamam, bak şöyle bir şey söyleyeyim.
Ne güzel olur oğlum böyle. Hayır, şey lahana, yemeği.
Lahana bağışıklığınızı fayda sağlar. Ama olmazsa olmazları söyledim ben sadece. Yani masadan hani bugün lahana olur, yarın karnabahar, ıspanak pırası olabilir. Ama masadan hiç eksik olmayacaklar kimler? Soğan,
sarımsak,
turp, limon, sirke, tuz. Bunlar eksik olmayacak. Geri kalanlar değiştirebilirsiniz. Bunlar tartışmasız burası.
Anladım hocam.
Yani olmazsa olmazlar.
Aslında turp da gerçekten nefis bir...
Özellikle siyah turp, mikropları, bakterileri, virüsleri, tümörü yok edebilen nadidedir.
Limon ve şeyle tuzlu hocam.
Çok güzel.
Yanına da...
Damaktadır ya.
Yanına da başka aksesuarlı.
Yani işte herkesin damaktadır yani, saygı duymak
lazım. Nefis oluyor. Ben çok kullanırım turbu hocam. Peki hocam, çocuklarımız için de bunları kullanacağız.
Hiçbir şey fark etmez. Büyük, küçük, çocuk diye... Yani eğer böyle bir... Bütün hastalık okuldan geliyor. Çocukların böyle 300 milimlik petleri var veya cam olabilir. Onun içerisine doldursun, içerisine çeyrek limonu sıkarsın. Çocuğa verirsin, gider. Onu yavaş yavaş içer çantasında da hepsinde yemek şeyleri falan var. Hastalanma riski en az %90 azalır. Basit, bak limon sadece. Ne kadar basit bir şey.
O zaman hocam bu tavsiyeyi annelere, şimdi okullar tatile girdi. Dönüşte annelere... Soğuk çok bir kış bekliyor.
Aynen, evet.
Söyleniyor. Soğuk bir kış bekliyor.
Kış değil ama soğuk, bakın ne kadar çok kar yağarsa mikrop o kadar hiç olmaz. Bizim şu anda sorunumuz kar yağmıyor. Çünkü o kadar çok ışıklar var ki. Plazalar, şeyler, camlar yansıtıyor sürekli. Bakın ben Ankara'dan geldim. Ankara'da -1'di. Yola çıktım. -4 oldu. Bolu'ya geldim. -9 oldu. Oradan Bolu'dan aşağı indim. Atapazarı'da 9, 8, 7, 6, 5, 4. Şeye geldiğimde Sakarya'da 0 oldu. Kocaeli'ye geldim. 4. İstanbul'a geldim. 9 derece. 18 derece oynuyor. Şimdi neden Bolu'ya yağar? Bolu yüksek. Rakım yüksek.
Evet.
Ve daha az. Ankara'ya da eskiden çok kar yağardı. Ama camlar, o cam yansıtıyor ve ısıtıyor sürekli. Yani soğumaya, tabii ki soğuyor. Ankara'nın ayazı var. Gerçekten çok soğuk oluyor ama yani kar yağmıyor. Bakın ne zaman oldu? Kar yağıyordu. Yüksek rakımlı yerlere yağdı birkaç yere. Yağmasıyla gitmesi böyle. Kar tüm mikropları öldürür. Veya zaten bakın bütün hastalıklar Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım'da. Bütün mesela akciğer rahatsızlıkları olanlar. Evet. Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım aylarında artar. Yani ilkbaharda ve sonbaharda. Yaz ayında ve kış ayında hastalık zayıflar.
Sebep hocam?
İlkbahar ve sonbahar geçiş ayları. Hava bir iniyor bir çıkıyor, bir iniyor bir çıkıyor. Yazın Ağustos 40, 42, 40 oynamıyor. Kışın kar yağmış, eksi 7, 9, 10 ve hiçbir şey hareket etmiyor ama bir ilkbaharı düşün. Yağmur yağıyor, güneş açıyor, hava soğuyor. Vücut onu toparlayamıyor bir türlü. Sonbaharda da keza öyle. Hava ısınıyor, yok pastırma sıcağı, yok o bilmem ne sıcağı. Yani kış gelmiş nerede daha kar yağmıyor, yağmur yağmıyor. Malum suyla ilgili zaten Türkiye büyük bir sorun. Dünya yaşıyor. Evet. Türkiye yaşasa ne olur?
Peki hocam, o zaman şöyle toparlayalım. Evet. Biz yine okullar açılacak dedik. Anneler en basit örnekle çocuklarının suyuna
limon
koysunlar.
Çayların içerisine biraz kekik atsınlar. Yemeklerine kekik atsınlar.
Nane.
Kekik, nane, soğan, sarımsak, Türk yemeği çocuklara sevdirsinler. Azar azar, yüklenmeye gerek yok.
Evet.
Çiğ yemelerinde fayda var ama işte okula gidip gelecek çocuk sarımsak nasıl yesin diyecek şimdi herkes. Soğan nasıl yesin? Yemeklerin içine geçeceğin konulabilir.
Sarımsağı yutturursan ne olur hocam?
Yutsun, keşke yutsa.
İlaç gibi yutturursan bir diş.
Yani sarımsak çiğ mi daha faydalı? Pişmiş mi? Çiğ.
Peki çiğneyerek yemek mi daha faydalı? Yutarak yemek mi?
Yutarsan yut. Yani ama ağız içinde bir yara vardır, bir şey vardır dilinde. O zaman çiğnemende fayda var. Neden? Orada tüm mikropları veya boğaz enfeksiyonu vardır. O zaman hem ağız ve şey, yemek borusu hepsi temizler.
Çünkü yutunca hocam koku sıkıntısı olmuyor.
Yutabilir yani. Ufak parça yutabilir insanlar.
Peki o zaman annelere, babalara, çocuklarını okula gönderenlere mutlaka sularına limon damlatsınlar. Yarım limon mesela bir mataraya. Sabah hatta ya da giderken okula öyle bir su bardağında, limonlu su bardağında bir dişte sarımsak yuttursunlar.
O kokabilir işte okullarda sıkıntı olur.
Yutsun ama.
İşte nefesten gelir.
Ha. Bir de karşılığında hani burada işte ödül versin anne baba diye düşünüyorum. Bunu yutarsan sana şimdi olsun gibi. Bir alışkanlık haline geldi mi? Yani elma yerine turp yemeği öğrense mesela.
Elma da çok önemli tabii ki. Çünkü bağırsakları çok düzgün çalıştırıyor.
O zaman elmayla beraber turp yemeği öğrense.
Olur.
Peki hocam, çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ediyoruz. Bunu tekrar yapalım. İnsanları faydalandıralım hocam.
İnşallah. Podcast dinle.